bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Fedailerin Kalesi Alamut Vladimir Bartol Yurt Yayınları 2. Baskı 1998 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Özgü Yeşilada. Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'nin, Cennet Bahçelerinin ve Fedailerinin tarihi romanı. Hristiyanların zaman ölçüsüyle 1092 yılının ilkbaharında hatırı sayılır büyüklükte bir kervan, Semerkant'tan başlayarak Buhara üzerinden Horasan'ın kuzeyindeki Elbrus platosuna dek uzanan, bir zamanlar muzaffer orduların kullandığı eski yolun üzerinde ağır ağır ilerliyordu. Karların erimeye başlamasıyla birlikte Buhara'dan ayrılan kervan haftalardır yollardaydı. Avni oğlum, Tahir'in torunu demişti ona. Doğruca Demavent Dağı'na giden yolu tut. Re'ye ulaşınca Şahrut Irmağı'na giden yolu sor. Irmağın kaynağı Sarfir Vadide bulunmaktadır. Oraya çık. Büyük bir kale göreceksin. Bu yerin ismi Alamut Kalesi'dir. Hristiyanların zaman ölçüsüyle 1092 yılının ilkbaharında hatırı sayılır büyüklükte bir kervan, Semerkant'tan başlayarak Buhara üzerinden Horasan'ın kuzeyindeki Elbrus platosuna dek uzanan, bir zamanlar muzaffer orduların kullandığı eski yolun üzerinde ağır ağır ilerliyordu. Karların erimeye başlamasıyla birlikte Buhara'dan ayrılan kervan haftalardır yollardaydı. Deveciler yorgunlukları her hallerinden belli olan hayvanları harekete geçirmek için kırbaçlarını havada şaklatarak sert seslerle bağırıp çağırıyorlardı. Ağır yüklerinin altında ezilen Hecin develeri, katırlar ve çift örgüçlü Türkistan develeri tek sıra halinde yürümeye çalışıyorlardı. Kervanı koruyan silahlı adamlar küçük uzun tüylü atlarının üzerinde dimdik duruyorlardı. Ufukta uzanan dağ sıralarına dikmişlerdi gözlerini. Bakışlarından hem yorgunluk hem de umut okunmaktaydı. Uzun zamandır inmemişlerdi atlarından. Bu nedenle de hedeflerine varmayı dört gözle bekliyorlardı. Demavent Dağı'nın karla kaplı zirvesi giderek yaklaşıyordu. Dağlardan esen soğuk rüzgar, yorgun insanları ve hayvanları zindeleştirmişti. Fakat geceler çok soğuk geçiyordu. Deveciler ve silahlı muhafızlar, akşamları çevresine topladıkları büyük ateşe giderek daha çok yaklaşıyorlardı. Homurdanmaya başlamışlardı. Develerden biri hörgüçlerinin arasında daha çok bir kafese benzeyen küçük bir hücre taşıyordu. Zaman zaman narin bir el, hücrenin küçük penceresindeki perdeyi yavaşça yana çekiyor ve genç bir kızın korku dolu yüzünü gözler önüne seriyordu. Ağlamaktan kızarmış iri gözler, soru dolu bakışlarla etrafındaki adamların suratlarında geziniyordu. Yolculuğun başından beri cevabını beklediği bir soru eziyet etmekteydi kendisine. Nereye götürülüyorum, bana ne yapacaklar? Aslında kervandakilerden hiçbiri onun varlığıyla ilgilenmiyordu. Sadece 50 yaşlarında gösteren geniş şalvarlı, başında büyük beyaz bir sarık bulunan kervanbaşı hariç. Küçük pencerenin açıldığını fark eder etmez, gözlerini devirerek korkunç bakışlar fırlatıyordu o tarafa doğru. Adamın bakışlarından korkan genç kız, çabucak geri çekilerek perdeyi kapatıyor, olduğu yere büzülüveriyordu. Buhara'daki sahibi onu bu insanlara sattığından beri bir yandan dehşetli bir ölüm korkusuyla yaşamaya çalışırken diğer yandan da kendisini bekleyen geleceğin ne olduğuna dair duyduğu merak gitgide derinleşiyordu. Güzel denilebilecek bir günde epeyce yol almışlardı bu arada. Az ilerideki tepenin yamacından dört nala inen bir grup atlı kervanın önünü kesti. Kervanın ön taraflarındaki hayvanlar içgüdüsel olarak durdular. Kervanbaşı ve silahlı muhafızlar göz açıp kapayana kadar geniş kılıçlarını çekerek savunma düzeni aldılar. Kısa bir beklemeden sonra saldırganların lideri olduğu her halinden belli olan bir adam tilki kırmızısı rengindeki atının üzerinde ilerledi. Kervandakilere sesini duyurabilecek kadar yaklaştığına karar verince boğazından bir haykırış yükseldi. Kervanbaşı da aynı şekilde cevap verdi ona. Bunun üzerine atlarını birbirlerine doğru sürerek hürmetle selamlaştılar ve yeni grup eskisine katıldı. Az sonra kervan tekrar dağlara doğru yola koyulmuştu bile. Bir daha mola verdiklerinde vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Küçük, dar bir vadide konakladılar. Uzaklardan bir dağ deresinin şırıltısının sesi geliyordu. Hepsi de son derece yorgundu. Zorlukla yaktıkları ateşin başında bir şeyler atıştırdıktan sonra derin bir uykuya daldılar. Şafak sökmeden önce hepsi ayağa dikilmişlerdi bile. Devenin sırtında bulunan hücre, hayvanın geceyi rahat geçirebilmesi için aşağı indirilmişti. Kervana dün katılan atlıların lideri hücreye yaklaştı. Perdeyi yana çekti ve sert bir sesle bağırdı. Halime! Genç kızın korku dolu gözleri pencerede beliriverdi aniden. Narin bir el küçük kapıyı yavaşça açtı. Atlıların lideri hoyrat bir hareketle narin bileği yakaladı ve genç kızı dışarı çekti. Halime tepeden tırnağa zangır zangır titriyordu. Şimdi işim bitti diye geçiriyordu aklından. Liderin elinde siyah bir kumaş parçası vardı. Kervan başı ile bakıştıktan sonra genç kızın gözlerini sıkıca bağlayarak başının arkasına sıkı bir düğüm attı. Sonra atına bindi ve yumuşak hareketlerle genç esireyi eğrenin önüne oturttu. Bu arada geniş pelerini ile kızın üzerini örtmeyi ihmal etmemişti. Kervan lideriyle birkaç kelime konuştuktan sonra atını tırısa kaldırdı. Halime ölesiye korkuyordu. Adama sarılmaya cesaret edemediği için az kalsın attan düşecekti. Dün akşam duydukları derenin şırıltısı giderek daha yakından geliyordu. Halime durduklarını hissetti. Kendisini taşıyan adam yabancı biriyle konuşuyordu. Kısa süren bu duraklama anından sonra lider tekrar atını sürmeye başladı. Fakat bu defa daha yavaş, daha dikkatli bir şekilde. Bu yanı uçurum olan dar bir patikada ilerlediklerini hissediyordu. Dağdan akan derenin şırıltısını çok yakından işitmeye başlamıştı. Yukarılardan esen soğuk bir rüzgar Halime'nin ürpermesine neden oldu. Tekrar durdular. Bir takım bağırışlar ve şakırtılar işittiler. Tekrar ilerlemeye başladıkları zaman atın nallarından boğuk ve tok bir sesin yükseldiğini fark etti Halime. Sesini duydukları derenin üzerinde kurulu bir köprüden geçiyorlardı. Ondan sonra olanlar ise korkunç bir karabasan gibiydi. Etraftan son derece garip sesler yükseliyordu. Sanki kocaman iki ordu birbiriyle savaşa tutuşmuşlardı. Birden süvari atından iniverdi. Bu arada genç kızın üzerinin pelerini ile örtülü kalmasına özen gösteriyordu. Hızlı adımlarla yürümeye başladı. Ardından gelmesi için Halime'yi çekiştirip duruyordu. Kimi zaman düz zeminde yürüyorlar, kimi zaman ise merdiven çıkıyorlardı. Kısa bir süre sonra ise kızın içini sanki kubbeli bir binanın içine girmişler gibi bir his kapladı. Aniden adam üzerine örtülü olan pelerini çekip aldı. Yabancı ellerin vücudunu kavradıklarının farkına vardı. Dehşet içinde tir tir titriyordu. Korkudan ölecek gibiydi. Kendisini süvariden teslim alan adam belli belirsiz bir sesle güldü. Birlikte bir koridora benzeyen dar bir geçitten geçtiler. Sanki büyük bir yeraltı hazninindeydiler. Etrafındaki hava buz gibi olmuştu. Hiçbir şey düşünmemeye çalışıyor ama bunu başaramıyordu. Sonunun geldiğine inanmıştı artık. Kızı kollarının arasında taşımakta olan adam bir eliyle duvarı dikkatle yoklamaya başladı. Aradığını kısa bir süre sonra buldu ve sert bir hareketle elinin altındaki cismi itti. Derin bir gong sesi işitildi. Halime dayanamayarak bir çığlık kopardı ve kendisini saran kollardan kurtulmaya çalıştı. Yabancı adam hafifçe güldü ve şefkatli bir sesle konuştu. Bağırma iyi kes küçük maymun. Kimsenin sana bir şey yapmaya niyeti yok. Demir bir kapı gıcırdayarak açıldı. Bulanık bir ışık huzmesi Halime'nin göz bağının altından süzüldü. Beni hapse atacaklar. Daha aşağılardan suyun şırıltısı işitiliyordu. Genç kız nefesini tuttu. Kendisine doğru yaklaşan çıplak ayakların seslerini işitmişti. Seslerin sahibi yanlarına kadar geldi. Kızı taşımakta olan adam onu yeni gelene teslim etti. İşte hadi, al bakalım. Vücudunu kavrayan çıplak kollar birer aslan pençesi kadar güçlüydü. Adamın belden yukarısı da çıplak olmalıydı. Kendisini yukarı kaldırdığı zaman anlamıştı bunu. Gerçek bir dev olmalıydı bu adam. Halime kaderine razı olmaktan başka bir çaresi kalmadığını anlamıştı. Adam kolunun altındaki kızla beraber asma bir köprüden geçti. Küçük köprü üzerindeki ağırlık nedeniyle tehlikeli bir şekilde sallanıyordu. Sonra da ayaklarının altındaki zemin sanki küçük çakıl taşlarıyla kaplıymış gibi gıcırdamaya başladı. İşte tam bu anda genç kız güneşin latif sıcaklığını hissetti. Güneş ışınları göz bağından içeri sızıyordu. Çevresindeki havayı ise taze otların ve çiçeklerin kokusu doldurmuştu. Aniden altlarındaki zemin yalpalamaya başladı. Halime yüksek dalgalar arasında yol almaya çalışan bir kayıkta olduklarını anlamıştı. Bir çığlık atarak devin omuzlarına sıkıca sarıldı. Dev adam bir çocuğunkine benzeyen garip derecede ince sesiyle güldü ve sıcak bir sesle konuşmaya başladı. ''Korkma küçük ceylan, seni karşı kıyıya götürüyorum. Orada hedefimize varmış olacağız. Otur artık.'' Halime'yi rahat bir yere oturttu ve kürek çekmeye devam etti. Uzaktan işittikleri gülme sesi miydi? Sanki genç kızların neşeli cıvıldamalarını işitiyordu. Bir kez daha kulak kabarttı. Hayır, yanılmıyordu. Sesler giderek daha da yakından geliyordu. Burada neşeli insanlar olduğuna göre belki de başına çok kötü şeyler gelmeyecekti. Küçük kayık bu arada kıyıya ulaşmıştı. Adam kızı dikkatle kollarının arasına alarak karaya çıktı. Dik bir patikaya tırmanmaya başlamıştı. Yukarı ulaştıklarında Halime'yi yavaşça yere indirdi. Her tarafından tiz bağırışlar yükseliyordu. Hızla kendisine doğru yaklaşan sandalların seslerini işitmekteydi. Dev adamın geniş bir gülümsemeyle yayılan ağızdan şu sözler çıktı. ''Alın, onu sizlere teslim ediyorum.'' Sonra da tekrar kayığına döndü ve karşı kıyıya doğru kürek çekmeye başladı. Kızlardan bir tanesi Halime'nin göz bağını çözmeye çalışırken diğerleri de hayret dolu çığlıklar atıyorlardı. ''Ne kadar da zayıf, henüz ne kadar da genç, bu daha bir çocuk, şuna bak ne kadar sıska, yolculuk onu bayağı yıpratmış olmalı ama yine de ne kadar uzun boylu olduğuna bakın hele, bir selvi gibi.'' Sonunda Halime'nin gözlerindeki bağ çözüldü, şaşkınlıkla çevresine bakındı. Uçsuz bucaksız bahçeler sarmıştı etrafını, hem de ilkbaharın tazeliğini yaşayan bahçeler. Etrafını çeviren kızlar da huriler kadar güzeldiler. Fakat göz bağını çözen kız içlerinden en güzelleriydi. ''Neredeyim ben?'' diye sordu Halime. Zayıf, çekingen bir sesle. Kızlar sanki Halime'nin çekingenliğini kendilerini eğlendiriyormuşçasına gülmeye başladılar. Utancından kıpkırmızı kesilmişti Halime. Fakat göz bağını çözen kız şefkatle beline sarıldı. ''Korkmana gerek yok yavrum. Burada harika insanlar arasındasın.'' Sıcacık sesi güven doluydu. Halime de ona sarıldı. Bu arada aklından çılgınca düşünceler geçiyordu. Yoksa bir kralın sarayında mıyım? Beyaz çakıl taşlarıyla kaplı bir yola götürdüler onu. Yolun iki tarafında her boydan ve her renkten laleler ve sümbüllerle bezenmiş muntazam çiçek bahçeleri göz alabildiğince uzanıyordu. Lalelerin çiçeklerine ışıldayan sarı renkler hakim olmakla beraber parlak kırmızı veya vişne çürüğü renklileri ile rengarenk çizgili veya benekli olanlarını görmekte kabildi. Narin sümbül salkımları beyaz ve soluk pembe, açık ve koyu mavi, mor ve açık sarı renklere bürünmüşlerdi. Bazıları ince bir cam kadar narin ve şeffaftılar. Yolun kenarlarını ise menekşeler ve çuha çiçekleri süslüyordu. Daha ileride ise süsenler ve nergisler çiçek açmışlardı. Ara sıra nazlı çiçeklerini açmakta olan zambaklar da göze çarpıyordu. İç bayıltıcı bir koku sarmıştı her yanı. Halime büyülenmiş gibiydi. Bitmek bilmez çiçek bahçelerinin arasında ilerleyen güzel kızı takip ederken kendinden geçmişti sanki. Küçük bahçeleri büyük tomurcuklarını sarı, kırmızı ve beyaz kalpler halinde açmakta olan düzgün budanmış çalılar ile çevrelenmişti. Alev kırmızısı çiçeklerle bezeli nar ağaçları arasında uzanmaya başlamıştı artık yol. Nar ağaçlarını, limon, şeftali ağacı sıralarını takip ettiler. Nihayet badem, elma, armut ve ayva ağaçlarından oluşan bir koruya ulaştılar. Halime gözlerini iri iri açmıştı. ''Senin adın ne küçüğüm?'' diye sordu kızlardan biri. ''Halime'' diye fısırdadı çok hafif bir sesle. Hep beraber gülmeye başladılar. Halime'nin gözleri yaşlarla dolmuştu. ''Kesin gülmeyi, sizi gidi maymunlar!'' diye bağırdı kendisini koruyan güzel kız. ''Küçüğü rahat bırakın ki biraz kendine gelsin.'' Haline bakarsanız ne kadar yorgun ve kafası karışmış. Sonra da Halime'ye döndü. Onlara kızmamalısın. Çok genç oldukları için kanları kaynıyor. İleride onları daha iyi tanıdıkça kötü bir niyetlerinin olmadığını da anlayacaksın. Hatta birbirinizle çok iyi anlaşacağınızı bile düşünüyorum. Bir selvi ormanına ulaşmışlardı. Suların çağıltısı adımlarını takip ediyordu. Uzaklardan gelen bu boğuk ses, yükseklerden dökülen bir dağ deresini hatırlatıyordu insana. Aniden ağaçların arasında bir şey parıldadı. Halime meraklı gözlerle oraya bakmaya başladı. Parıldayan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Nitekim bir süre sonra ağaçların arasına gizlenmiş küçük bir köşkün cephesinin oraya çıkması gecikmedi. Güneşin altında parlayan binanın önündeki meydanda fıskiyeli bir havuz vardı. Burada durdular. Halime çevresini incelemeye başladı. Etrafları yüksek dağlarla çevriliydi. Güneş kaya duvarlarının üzerinden yükselerek karla kaplı zirveleri aydınlatıyordu. Halime geldikleri yöne baktı. Kendi başına bir dağ sayılabilecek koca bir kaya yığını vadinin girişini kapatmıştı. Vadinin iki yanındaki yükselen kaya duvarları ileride derin bir boğaz şeklini alarak son buluyordu. Boğazın üst yakası asma bahçelerle kaplıydı. Ta yukarılarda kaya yığınının zirvesinde kudretli bir saray olanca heybetiyle yükseliyordu. "Bu garip yerin ismi nedir?" diye sordu Halime titrek bir sesle. Bir yandan da parmağıyla iki yüksek kule tarafından korunan duvarları işaret ediyordu. "Oldukça yorgunsun. Önce bir banyo yap ve bir şeyler ye. Sonra istediğin kadar dinlenebilirsin." Bu arada biraz kendine gelmiş olan Halime yanında duran kızları çekingen bakışlarıyla süzmeye başladı. Hepsinin elbiseleri son derece güzel ve göz alıcıydı. Çekicilikte birbirleriyle rekabet ediyorlardı sanki. İpek şalvarları her adım atışlarında hışırdıyordu. Vücutlarına tam oturan zengin işlemeli altın mücevherlerle bezenmiş düğmelerle süslü yeleklerinin içinden canlı renkleriyle pırıl pırıl parlayan ipek bluzlar göze çarpıyordu. Kolları değerli bileziklerle, gerdanları ise inci veya mercan kolyelerle süslüydü. Bazılarının saçları açıktı, bazıları ise ipek başörtülerle bürünmüşlerdi. Ayaklarına renkli deriden yapılmış çok güzel sandallar giymişlerdi. Halime kendi zavallı giysilerine bakarak utandı. Belki de bu yüzden alay etmişlerdi kendisiyle. Önünde durdukları küçük yuvarlak köşk, alçak basamaklı beyaz taştan yapılmış bir merdiven ile çevriliydi. İçeriye bu merdivenler vasıtasıyla giriliyordu. Daha önce gördüğü eski zaman tapınaklarında olduğu gibi bu binanın çatısı da birçok sütun tarafından taşınmaktaydı. Normal görünümlü bir kadın binadan dışarı çıktı. Son derece uzun boylu ve zayıftı. Teni esmerdi. Avurtuları içe çökmüştü. Büyük siyah gözleri ışıl ışıl yanıyor, ince birer çizgiye benzeyen dudakları ona ciddi hatta sert bir görünüm kazandırıyordu. Kibirli bakışlarla kızları süzmeye başladı. Garip bir hayvan ona eşlik ediyordu. Tüyleri parlamayan bir cins kediye benziyordu ama alışılagelmişten çok büyüktü ve bacakları garip derecede uzundu. Halime'ye dik dik bakan garip hayvanın boğazından düşmanca bir hırıltı yükseldi. Korku dolu bir çığlık atan genç kız güzel kıza sıkı sıkı sarıldı. Koruyucusu da onu sakinleştirmeye çalışıyordu. "Ahrimandan korkmana gerek yok. Gerçek bir leopar olmasına rağmen bir kuzu kadar evcildir. Hiç kimseye bir zararı dokunmaz. Kısa süre sonra sana da alışacak ve iyi arkadaş olacaksınız." Hayvanı yanına çağırdı. Boynundaki tasmayı çekerek sessiz olmasını emretti ona. Gerçekten de hayvan az sonra sesini kesti ve dişlerini göstermekten vazgeçti. "Gördün mü?" diye devam etti. "Artık deminki kadar vahşi değil. Üzerini değiştirdikten sonra sana alışması daha kolay olacak. Şimdi onu biraz okşa ki kokunu tanısın. Sakın korkma. Onu sıkı sıkı tutuyorum." Halime korkusunu yenmişti. Dikkatle öne eğildi. Arada belli bir mesafe kalmasına dikkat ederek kolunu uzattı ve hayvanın sırtını okşamaya başladı. Hayvan bir süre sonra aynı evcil bir kedi gibi neşeli ve rahat bir sesle mırıldanmaya başladı. Rahatlayan Halime diğer kızlarla beraber gülmeye başladı. "Bu küçük korkak tavşan da kim Meryem?" diye sordu yaşlı kadın. Bu arada delici bakışlarla Halime'yi süzüyordu. "Onu az önce Adi getirdi." "Apama." "Henüz çok çekingen," diye cevap verdi ona kendisiyle ilgilenen kız. "Adı Halime." Yaşlı kadın genç yabancıya yaklaşarak onu tepeden tırnağa inceledi. Bu arada da bir hayvan tüccarının at satın alırken gösterdiği özenle vücudunu yokluyordu. "Bir şeyler yapılır belki bundan ileride ama önce biraz şişmanlamalı. Bu sıskalıkla hiçbir işe yaramaz." Sonra da sinirli bir sesle devam etti. "Demek o pis zenci, o aşağılık hadım getirdi onu size, öyle mi? Kızı kollarının arasında almıştır kesinlikle. Aşağılık herif. Seyduna'nın ona niye bu kadar güvendiğini hiç anlamıyorum." "Adi sadece görevini yaptı," diye karşılık verdi Meryem. "Artık biraz da çocukla ilgilenmenin vakti geldi sanırım." Halime'nin elinden tutarak yürümeye başladı. Diğer eliyle ise hala leoparın tasmasını tutuyordu. Öteki kızlardan oluşan küçük grup da onların ardı sıra geliyordu. Binayı çevreleyen yüksek bir koridorun içinde yürüyorlardı. Mermer kaplı duvarlar pırıl pırıl parlayarak etraftaki her şeyin görüntülerini yansıtıyorlardı. Kalın tüylü bir halı adımlarının seslerini yutuyordu. Çok sayıda çıkışların birinde Meryem leoparı serbest bıraktı. Aynı bir köpek gibi uzun sıçrayışlarla koşmaya başlayan hayvan arada sırada bir kediye benzeyen başını Halime'den tarafa çevirerek neler olup bittiğini kavramakta güçlük çeken kızı inceliyordu. Bu arada bir yol ayrımına gelmişlerdi. Yüksek kubbeli geniş bir salona ayak basmışlardı. Halime hayranlık dolu bir çığlık attı. Rüyalarında bile bu kadar güzel bir şeyi tasavvur etmemişti. Tavan tümüyle cam bir mozaikten oluşuyordu. Parlak renkli camlar güneş ışığının bir kısmını, gökkuşağının tüm renklerini yansıtarak içeri bakıyorlardı. Mor, mavi, yeşil, kırmızı, sarı ışınlar nereden geldiği belli olmayan bir su tarafından beslenen yuvarlak bir havuzu aydınlatıyorlardı. Suyun hareketli yüzeyinden yansıyan ışınlar, mobilyalar ve duvarlar da dahil olmak üzere tüm salonu değişik renklere boyuyorlardı. Her tarafta zengin işlemeli, yumuşak yastıklar bulunuyordu. Şaşkınlık içinde Halime kapının eşiğinde donup kalmıştı. Meryem ise hafif bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Havuza doğru eğildi ve elini suyun içine soktu. Su tam olması gereken ısıda diye kararını bildirdi. Kendilerine eşlik eden kızlara banyo için hazırlık yapmalarını buyurdu. Bir yandan da Halime'nin elbiselerini çıkarmaya başlamıştı. Diğer kızların orada bulunmalarından utanan Halime, yere bakarak Meryem'in arkasına saklanmaya çalışıyordu. Fakat tüm çabası boşunaydı. Kızlar merakla ve kıkırdayarak kendisini seyrediyorlardı. ''Çıkın dışarı, sizi gidi yaramazlar!'' diye bağırdı Meryem. Kızlar hiç itiraz etmeden bir anda ortalıktan kayboldular. Meryem, güzel kızın saçlarını ıslanmaması için topuz şeklinde topladı. Sonra da Halime'ye havuza girmesini söyledi. Onu güzelce keseleyip yıkadıktan sonra havuzdan çıkararak beyaz bir havlu ile iyice kuruladı. Giymesi için önüne ipek bir bluz ve bir şalvar uzattı. Sonra da ona biraz büyük gelen güzel bir yelek giydirdi ve dizlerine kadar uzanan bir hırka ile kıyafetini tamamlamış oldu. ''Bugünlük benim giysilerimle idare edeceksin ama ilk fırsatta sana güzel elbiseler dikeceğim. O zaman göreceğiz bakalım bir daha sana gülebilecekler mi?'' Meryem Halime'yi üzerinde dağ gibi yastıkların yığılı olduğu bir divana buyur etti. ''Sen burada biraz dinlen. Ben gidip kızların hazırladıkları yiyeceklere bir göz atayım.'' Pembe eliyle Halime'nin yüzünü şefkatle okşadı. O anda ikisi de birbirlerini sevdiklerini hissettiler. Halime koruyucusunun nadir parmaklarını minnetle öptü. Meryem kaşlarını çattı. Otoritesinin sarsılmasını istemiyordu. Fakat Halime onun kendisine kızmadığını çok iyi biliyordu. Mutluluk dolu bir ifadeyle gülümsedi ona. Meryem salondan çıkar çıkmaz Halime'nin göz kapakları düşmeye başlamıştı. Bir süre uykuyla mücadele etmeye çalıştı ama yenik düşmesi pek uzun sürmedi. Uyandığı zaman bir an için nerede olduğunu anlayamadı. Neredeydi? Başına neler gelmişti? Uyurken kızların onun üşüyebileceği endişesiyle üzerine örttükleri battaniyeyi yana iterek yatağın kenarına oturdu. Gözlerini ovuşturarak etrafına bakındı. Solgun bir ışıkla aydınlanan genç, neşeli kadın yüzleri belirdi gözlerinin önünde. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Meryem kızın yanına diz çökerek ona bir tas soğuk süt uzattı. Halime tası alarak içindeki sütü iştahla içti. Meryem yanında duran renkli bir sürahiye uzanarak bir daha içmesi için tası yeniden doldurdu. Kara derili bir genç kız Halime'ye yaklaşarak içinde akla gelebilecek her türlü yiyeceğin bulunduğu altın bir tepsiyi ona uzattı.